Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza'yan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki: "Şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz?" Dediler ki: "Eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de, bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur."
Tevbe
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün 20 Behmen 1399 Hicri Kameri, 25 Cemadüsani 1442 ve miladi takvimle 8 Şubat 2021 Pazartesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Mehdi Tanrıkulu ile Suriye gelişmeleri üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, İslam İnkılabı Zafer Yıldönümü, İnkılabın ikinci adımı Üretim Dağıtılım ve Orta Asya ve Kafkasya adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslami Şura Meclisi Başkanı Galibov, İslam İnkılabı rehberine özel mektubunu Rusya yönetimine sundu. İran ve Rusya'nın stratejik ilişkilerinin sürmesine vurgu yapıldı. İslam İnkılabı rehberi mahkumların af teklifini onayladı. Cumhurbaşkanı Ruhani İran'da yarın aşılamanın başlayacağını belirtti. Rus Büyükelçi, İran, Rusya ve Çin ortak tatbikat yapacağını belirtti. Şimdi haberler.
Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Moskova'da bulunan İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibov, İslam İnkılabı rehberinin yazılı mesajını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teslim etmek üzere bugün Rus mevkidaşına sundu. Resmi temaslarda bulunmak üzere başkent Moskova'da bulunan İran İslami Şura Meclis Başkanı Galibov, Rusya Duma Meclisi Başkanı Vyacheslav Volodin ile görüştü. Söz konusu görüşmede Galibov, İslam İnkılabı rehberi Seyyid Ali Hamenei'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yolladığı mektubunu Duma Başkanı'na sundu. Galibov görüşmede yaptığı açıklamada İslam İnkılabı rehberinin Rusya yönetimine mesajının iki ülkenin stratejik ilişkileri çerçevesinde olduğunu vurguladı. İslam İnkılabı rehberinin İran ile Rusya ilişkilerinin geliştirmesi ve derinleştirmesine ilişki vurgusuna dikkat çeken İslam Şura Meclis Başkanı, Rusya ziyaretinin en önemli hedeflerinden birinin Tahran ve Moskova ilişkilerinin küresel gelişmelerden etkilenmeyeceğine dair yaklaşımına vurgu yapmak olduğunu belirtti. Moskova'ya hareket öncesi Tahran'daki havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galibov, Rusya Duma Meclis Başkanı'nın davetlisi olarak bugün Moskova'ya ziyaret bulunacağını duyurmuştu. Galibov ayrıca Moskova'da Rus tarafına stratejik ilişkilerle ilgili önemli bir mesajı sunacaklarını sözlerine eklemişti. İran Meclis Başkanı ekonomik, siyasi, savunma, güvenlik, teknoloji, bilimsel ve akademik alanlarda Tahran-Moskova ilişkilerinin gayet iyi durumda olduğunu da belirtirken, Moskova'daki Rus yetkililerde yapacağı görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konuların üzerinde de fikir alışverişinde bulunacaklarını dile getirmişti.
İslami Şura Meclisi Başkanı ve Rusya Duma Meclisi Başkanı iki ülkenin stratejik ilişkilerinin güçlenmesi ve sürmesine vurgu yaptılar. İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibah bugün Moskova'da Rusya Duma Meclisi Başkanı Vyacheslav Volodin ile düzenlediği ortak basın toplantısında İslami Şura Meclisi Başkanı olarak ilk yurt dışı ziyaretini Rusya'ya gerçekleştirdiğine temasla bu ziyaretin en önemli hedefinin İslam İnkılabı rehberinin Rusya Devlet Başkanı için mesajını aktarmak olduğunu, bu mesajda İran ve Rusya'nın stratejik ilişkilerinin güçlenmesi ve sürmesine vurgu yapıldığını ve dünyadaki siyasi değişiklikler ve tek taraflı bakışların bu ilişki üzerinde bir etki bırakmayacağını kaydetti. Galibah ayrıca İran-Rusya parlamentoları Yüksek Ortak Komisyonu'nun gelecek sene Tahran'da düzenleneceğini bildirdi. İran ile Rusya'nın bölgesel konular ve bölgede barış hakkında birçok ortaklıklara sahip olduğuna dikkat çeken Galibah, bunun için yeni kararlar ve yapılara ihtiyaç olduğunu söyledi. Rusya Duma Meclisi Başkanı da basın toplantısında Amerika'nın İran'a yönelik korona salgını döneminde bile yaptırımlarını ağırlaştırmasına işaretle insan haklarını savunduklarını ileri süren bazı devletlerin korona krizi sırasında bile zalimce yaptırımlar uyguladıklarını söyledi. Rus yetkili, Moskova ve Tahran'ın bölgesel ve küresel meselelere galip gelmek için işbirliği ve yakınlığını güçlendirmeleri gerektiğini kaydetti.
Moskova'da bulunan İran İslami Şura Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibah, Rusya Federasyon Konsey Başkanı Valentina Matoyenko ile bir araya geldi. Görüşmede İslami Şura Meclis Başkanı Galibah ile Rusya Federasyon Konsey Başkanı ikili ilişkiler, parlamentolar arası münasebetler, bölgesel ve uluslararası konular ve de Amerika'nın iki ülkeye karşı zalimce yaptırımlarına karşı koyma yollarını ele aldılar. İslami Şura Meclis Başkanı Galibah, Rus mevkidaşı Volodin'in resmi daveti üzerinde bugün bir heyet başkanlığında Moskova'ya geldi. İslami Şura Meclis Başkanı bugün Rusya Duma Meclis Başkanı ile yaptığı görüşmenin ardından Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada İslam İnkılabı rehberinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e mesajının doğuya bakışın yol haritası olduğunu belirtti.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi İslam İnkılabı'nın zaferin 42. yıl dönümü dolayısıyla çok sayıda mahkumun affı veya cezalarında indirime gidilmesine ilişkin teklifi onayladı. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi İslam İnkılabı'nın zaferin 42. yıl dönümü dolayısıyla askeri ve muhtelif sivil mahkemelerde yargılanan mahkumlardan 3840 kişinin af kapsamına alınıp serbest bırakılmaları veya cezaların hafifletilmesiyle ilgili öneriyi kabul etti. İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi, İslam İnkılabı'nın 42. zafer yıldönümü nedeniyle İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi yazdığı mektupta gerekli şartlara sahip 3840 mahkumun cezalarının hafifletilmesi ve affedilmesini önermişti.
Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani yarından itibaren İran'da koronavirüse karşı aşılamanın başlayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Rouhani bugün Çalışma Bakanlığı'nın bazı projelerinin açılış töreninde yaptığı konuşmada yarın İran'da koronavirüse karşı aşılamanın başlayacağını, bugünün mübarek gün olduğunu Korona ile Mücadele Ulusal Komitesi'nin onayladığı belge uyarınca bu uygulamanın hızlı şekilde süreceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Rouhani koronavirüsle mücadelede gelecek senenin İran milleti için daha iyi bir sene olmasını temenni etti. Cumhurbaşkanı Rouhani sözlerinin devamında İslam İnkılabı'nın zaferinin 42. yıl dönümünü kutlarken Şafak'ta 10 gün etkinliği çerçevesinde şimdiye kadar 142.000 projenin açılışının yapıldığını duyurdu.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadatlari bugüne kadar İran'da 1.473.756 kişinin koronavirüse yakalandığını, bunlardan 1.260.045 kişinin iyileştiğini belirtti. Lari son 24 saatte 67 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede koronavirüs hastalığına ilişkin ölüm sayısının 58.536'ya yükseldiğini, 1.260.045 kişinin ise iyileştiğini ifade ederek vakalardan 3778'inin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu bildirdi. Koronavirüse ilişkin ülkedeki son verilere değinen Lari, İran'da koronavirüs salgının başlangıcından bu yana sağlık personelinin çabalarıyla 1.260.045 hastanın iyileşerek taburcu edildiğini açıkladı. Lari, ülkede şimdiye kadar 9.722.969 koronavirüs tanı testi gerçekleştirildiğini belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı heyetinin Moskova ziyareti kapsamında bugün İran ile Rusya arasında COVID-19 hastalığı ile ilgili araştırma ve geliştirme projeleri hakkında işbirliği anlaşması imzalandı. Sputnik V aşısı üreticisi Gamaleya Enstitüsü'nde düzenlenen törende İran Pasteur Enstitüsü ile Gamaleya Laboratuvar Enstitüsü arasında COVID-19 hastalığı ile ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ilişkin anlaşma imzalandı. İran adına Sağlık Bakan Yardımcısı ve Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Muhammed Rıza Şanezaz, Rusya adına da Rusya Sağlık Bakanı Danışmanı Sergey Glagrov ve Gamaleya Merkezi Başkan Yardımcısı Alexander Havayenev ile imza attı.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü bugün düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin gelişmeleri ele aldı. Ayrıntıları arkadaşımız aktarıyor.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki son gelişmeler hakkında açıklamada bulundu. Hatipzade, İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin Amerika akıllanmak isterse onu durdurmayacağız. Ancak saygıdeğer liderimizin dediği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin pratik eylemini bekliyoruz. Halen nükleer anlaşma üyesiyiz ve ondan kopmadık. Onların nükleer anlaşmaya geri dönüp anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri lazım dedi. Avrupalıların nükleer anlaşma konusunda sorumluluk sahibi olduğunu belirten Hatipzade, Dışişleri Bakanı Zarif onlardan görevlerini yerine getirmelerini istedi. Şu anda Avrupalı taraflarla temas halindeyiz ve Avrupa'nın taahhütlerine geri dönmesinin olumlu bir adım olduğuna inanıyoruz ifadesini kullandı. Sözcü Hatipzade, nükleer anlaşma konusunda Amerika-İran arasında arabulucu olmak istediğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifiyle ilgili yöneltilen bir soruya, "Buna gerek yok, uluslararası düzeydeki nükleer anlaşmada her konu yazılmıştır ve anlaşmanın taslağı hazırlanırken cümlelerdeki virgüller bile tartışılmıştır" yanıtını verdi. Hatipzade, İran Yargı Erki Başkanı İbrahim Reis'in Irak ziyareti hakkında ise çok önemli ve stratejik bir ziyaret olarak nitelendirdi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi, Joe Biden'in Amerika'nın önceki yönetimlerin 42 sene boyunca İran'a yönelik sorunsuz baskı ve tehditlerinden ders alması gerektiğini vurguladı. Salihi bugün Kazvin'de nükleer sanayi kazanımları daimi fuarının aşırı şöreninde yaptığı konuşmada, eğer hala Amerika baskı ve tehdit ile İran'a diz çöktüreceğini düşünüyorsa demek ki onlar İran'ı daha tanımamıştır diye konuştu. Öte yandan İran'ın Paris Büyükelçisi Kasemi, Amerika'nın İran'a karşı yaptırımlarını kaldırmasının eski başkanının uluslararası kurallar ve normlara aykırı girişimlerinden teberri etme ve iyi niyet göstermesinin de ilk ve yegane yolu olduğunu belirtti.
Rusya'nın Viyana'da uluslararası örgütler nezdindeki daimi temsilcisi Mihail Ulyanov, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın İran'a karşı yaptırımların iptali için şart ileri sürmesi ve ilk adımı atacak tarafın İran olması üzerinde diretmesini yapıcı olmayan bir girişim niteledi. Ulyanov, Twitter hesabı üzerinden Amerikan Başkanı Joe Biden'ın nükleer anlaşma ile ilgili iddialarına tepki göstererek, Biden'ın iddialarının daha önce Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki tarafından artık İran'ın sahası ve nükleer anlaşmaya dönmek için ilk adımı İran atmalı şeklinde gündeme getirilen iddialara benzediğini kaydetti. Ulyanov, Amerika'nın nükleer anlaşma hakkındaki maksimalist isteğini reddederek tek ilerleme yolunun iki tarafın adımlarını senkronize etmesi olduğunu vurguladı.
Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Jagaryan, Rus, İran ve Çin donanımlarının Çin donanmalarının Şubat ayında Hint Okyanusu'nda ortak askeri tatbikat düzenleyeceğini duyurdu. Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Levan Jagaryan, Sputnik'e verdiği özel demecinde gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi. Levan Jagaryan, Rusya, İran ve Çin'in bu sene ortak tatbikat düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin sorulan bir soruya, Hint Okyanusu'nun kuzey kesiminde düzenlenecek olan tatbikat Şubat ayının ortalarında gerçekleştirilecek cevabını verdi. İran, Rusya ve Çin'in denizde terör ve korsanlığa karşı mücadele amacı ile Deniz Güvenlik Kuşağı adlı ortak tatbikatı 27-30 Aralık 2019 günleri arasında Hint Okyanusu'nun kuzey kısmı ile Hürmüz Boğazı'nda yapılmıştı.
Bugün Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve Genelkurmay Başkanı'nın katılımıyla düzenlenen törende 340 adet yeni bot Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. Genelkurmay Başkanı Tüm General Muhammed Bakri törende yaptığı konuşmada Devrim Muhafızları'nın hücum botlarıyla donatılmasının sırf bir donanım meselesi olmadığına işaretle Deniz Kuvvetleri'nin yeni strateji, devrimci ve asimetrik yaklaşımıyla yeni silah ve teçhizatlara yöneldiğini kaydetti. Komutan Bakri hafifliği, yüksek manevra kabiliyeti, yüksek ateş gücü, radara yakalanmama gibi özellikleriyle denizde eşsiz rol üstlendiğini kaydetti. Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tüm General Hüseyin Selami de törende yaptığı konuşmada İran milletinin yaptırımlar ve etkilerini geride bırakıp mimarlığını yendiğine işaretle İran milletinin dimdik durup kendi bağımsızlığını yaptırım ile takas etmediğini kaydetti. Komutan Selami ayrıca yaptırım döneminde İran'ın ilerlemelerinin yaptırım olmadığı dönemlerden daha güçlü, parlak ve modern olduğunu söyledi.
İran Savunma Bakanı, İsrail rejiminin İran'a tehdit için sesini yükseltirken pratikte bunu yapmaya cüret edemediğini ve aciz kaldığını vurguladı. Savunma Bakanı Emir Hatemi bugün Kazvin vilayetinde gazetecilere yaptığı açıklamada İsrail'in büyük ağzı olup bağırıp çağıran ancak cüsse ve gücü çok küçük olan bir hayvan gibi olduğunu, pratikte İran'a karşı tehditlerine uygulama gücüne sahip olmadığını vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma gücünün doruk noktada olduğuna dikkat çeken Komutan Hatemi, bugün düşmanın askeri olarak İran ile karşılaşmaya bile cüret edemediğini, sadece lafazanlık yaptığını kaydetti.
Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, İran'ın savaştan kaynaklanan çok zor koşullar ve uygulanan ekonomik kuşatmayı göz önünde bulundurarak, Yemen'deki krizi çözmek için herhangi bir etkili Birleşmiş Milletler planını desteklemeye tam hazır olduğunu açıkladı. Yemen'deki krizin çeşitli yönlerini görüşmek üzere İran'ı ziyaret eden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Dışişleri Bakanı Zarif ile bir araya geldi. Zarif ile Griffiths bu görüşmede, Yemen'deki son durum ve ülkede barış ve istikrarı sağlamanın yollarını ele aldı. Dışişleri Bakanı Zarif bu toplantıda ülkedeki krizin başlamasından sonra Yemen'deki gelişmelere, özellikle de İran İslam Cumhuriyeti'nin bu yıllar içindeki hareket ve girişimlerinin tarihine değinerek İran'ın bu mesele hakkındaki vizyonunu açıkladı. İran'ın bu büyük insani krize son verecek çözüm yollarına destek verdiğine değinen Zarif, Yemen'deki yoksul halkın acılarını azaltma ihtiyacını vurgulayarak Yemen krizinin tek çözümünün savaş değil siyaset olduğunu söyledi.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 9-11 Şubat arasında Kuveyt, Umman ve Katar'a resmi ziyaretler gerçekleştireceği bildirildi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Çavuşoğlu'nun söz konusu ziyaretleri çerçevesinde bu ülkelerdeki mevkidaşları ile ve diğer üst düzey yetkililerle temaslarda bulunacağı aktarıldı. Açıklamada ziyaretler vesilesiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin farklı boyutları ile ele alınması, bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulmasını öngördüğünü kaydetti.
IŞİD teröristleri Suriye'nin kuzeyinde yer alan Rakka kentinde Suriye Demokratik Güçlerine mensup Kürt milislere saldırdı. Suriye İnsan Hakları İzleme Merkezi yaptığı açıklamada bugün Rakka vilayetinin batı kırsalında bir grup IŞİD'li teröristin Kürt milislerine saldırdığını, saldırı sonucu Suriye Demokratik Güçlerine bağlı 4 güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü ve 3 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Ve Amerika'da Biden yönetimi eski Başkan Trump döneminde terk edilen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne gözlemci olarak yeniden katılma kararı alındı. Amerikan Dışişleri Bakanı'ndan üst düzey bir yetkili Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bugün Amerika'nın merkezi Cenevre'de bulunan konseye gözlemci olarak katılma kararı aldığını açıklayacağını aktardı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberinin Amerikalılar ve Avrupalılar İran için şart ileri süremezler ifadeleri etrafında. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, dün Ordu Hava Kuvvetleri komutanlarını kabul ettiği görüşmede yaptığı konuşmada, Amerikalılar ve Avrupalıların İran için şart ileri sürme hakkına sahip olmadıklarını, çünkü nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerini yerine getirmezken, İran'ın İslam Cumhuriyeti'nin kendi yükümlülüklerine bağlı kaldığını kaydetti. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei dün sabah saatlerinde Hava Kuvvetleri'nin rahmetli İmam Hümeyni ile tarihi biati yıl dönümü dolayısıyla bir grup komutanı kabul ettiği görüşmede nükleer anlaşma ve yaptırımlara işaretle şöyle açıklamalarda bulundu. Koşul koyma hakkına sahip olan taraf İran'dır. Çünkü İslam Cumhuriyeti tüm yükümlülüklerini yerine getirdi. Nükleer anlaşmanın devamı için şart koşma hakkımız var ve biz bu şartı yaptık ve dedik. Kimse de bundan sapmasın. İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerine dönmesini istiyorlarsa Amerika pratikte yaptırımları tamamen kaldırmalı, sonra yaptırımların düzgün bir şekilde kaldırıldığını doğrulayıp görmeliyiz. O zaman biz nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerimizi uygulamaya döneceğiz. Bu İran'ın kesin politikasıdır ve ülke yetkilileri de bunun üzerinde görüş birliğine sahiptirler. Bilindiği üzere Amerika 8 Mayıs 2018'de tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilerek İran'a yönelik nükleer anlaşma uyarınca iptal edilen yaptırımları geri getirdiler. Ardından farklı isimler ve sahte yakıştırmalarla İran'a karşı yeni yaptırımları ilave ettiler. Trump, başkanlık koltuğuna oturur oturmaz Washington'un nükleer anlaşmadan çekeceğini ve azami baskı politikası ile Tahran'a kendince daha iyi anlaşmaya varmak için müzakere masasına oturtacağını söylemeye başladı. Trump, anlaşmadan ülkesini tek taraflı olarak çekip yaptırımları geri getirdi. Ancak İran İslam Cumhuriyeti hiçbir zaman onun karşısında teslim olmadı ve müzakere masasına oturmadı. Nitekim İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, azami baskı politikasının fiyasko verdiğini ve şu zaman diliminde bu yenilginin ebat ve etkilerinin daha fazla su yüzüne çıktığını belirtti. Ayetullah Hamenei'nin bu bağlamdaki sözleri İran milletinin gücünü, savunma gücünden bilimsel kabiliyet ve düşmanların tehdit ve baskıları karşısında birlik ve beraberliğini korumayı başardıklarına kadar her alanda tanıma yönünde önemli ve stratejik konuları içeriyor. İran'ı tüm zamanların en ağır yaptırımlarıyla yıpratmanın Amerika'na başka bir hesap hatası olduğuna dikkat çeken İslam İnkılabı rehberi işte o bir numaralı aptallardan biri 2 sene önce Ocak 2019 bayramını Tahran'da kutlayacağız demişti. Ancak bugün o zat kendi tarih çöplüğüne atılmış ve başkanı da skandal bir şekilde tekmeyle beyaz saraydan atılmış. Oysa İran İslam Cumhuriyeti Allah'ın lütfuyla dimdik ayakta durmakta açıklamasında bulundu. Ayetullah Hamenei ayrıca başta Siyonist rejim olmak üzere bölgede Amerika'ya bağımlı rejimlerin telaşı ve saçmalıklarının Amerika'nın iç ve uluslararası arenada çökme gerçeğinden kaynaklanan endişeleri yüzünden olduğunu beyan etti. Aslında Amerika ve müttefiklerinin yanlış hesapları yanlış kararlar alıp uygulamalarına yol açtı. Amerika ve Avrupa'nın İran'a yeni şartları dayatma sanrıları da bu çerçevede değerlendirilebilir. Nükleer anlaşma Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararnamesi uyarınca onaylanan ve konsolide edilen çok taraflı bir uluslararası anlaşmadır. Amerika bu anlaşmadan çekildi ve Avrupa'da anlaşmayı koruma noktasında aciz kaldı. Avrupa ve Amerika nükleer anlaşmanın yeniden canlanması ve korunmasını sahiden istiyorsa yol açıktır ve sadece irade ve iyi niyet göstermelerine bağlıdır. İran ise Amerika'nın nükleer anlaşmaya sırf dönmesini değil aynı zamanda yaptırımları kaldırmasını ve gasp edilen haklarının iade edilmesini de istiyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin beyan ettiği gibi Amerika tüm yaptırımları sözde veya kağıt üzerinde değil pratikte kaldırırsa o zaman İran nükleer anlaşma uyarınca kendi yükümlülüklerine geri dönecek.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Irak'ta IŞİD'i yeniden yapılandırma tehdidi başlığını taşıyor. Son aylarda terör örgütü IŞİD karıntılıları Irak'ta yeniden harekete geçmiş ve güvenlik ve haşhaşavi güçleriyle defalarca çatışmaya girmiştir. Bu bağlamda birkaç konuya değinmek gerekiyor. Birincisi, yapılan araştırma ve incelemeler terör örgütü IŞİD karıntılarının faaliyetlerinin daha ziyade Selahattin ve Diyale vilayetlerinde arttığını gösteriyor olmasıdır. Diyale, İran sınırında yer alırken Selahattin vilayeti İran sınırlarına tek uzak bir noktada da bulunuyor. Bazıları ise IŞİD'in Diyale ve Selahattin vilayetlerindeki eylemlerinin artması daha büyük girişim amacı ile gerçekleşmekte olduğuna inanıyorlar. IŞİD karıntılarının Irak'ın diğer noktalarında harekete geçebileceği düşünülüyor. Bu eylemler bombalı saldırıların ötesindeki faaliyetlerdir. Bu bağlamda terör örgütü IŞİD'in Irak'ta örgüt yapısını onarmaya çalıştığı da ifade edilebilir. Nitekim Nucuba Hareketi IŞİD'in Irak'ta yeniden yapılandırılması konusunda uyarıda bulundu. İkinci mesele ise Amerika ordusunun kayda değer sayıda Suriye'den Irak topraklarına terörist taşıyor olmasıdır. Son bir senede Irak'ta bazı siyasi gruplar ve kitleler tarafından Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesi ciddi şekilde gündeme getirilirken, Amerika Suriye'den getirdiği teröristlerle Irak'ı istikrarsızlaştırmaya ve böylece kendi varlığı için bir gerekçe oluşturmaya çalışıyor. Amerika'nın eski başkanı Donald Trump yönetiminin son aylarında Amerikan askerlerinin bir bölümünün Irak'tan çekileceği açıklanmıştır. IŞİD tehdidinin artması ile birlikte Amerikan askerlerinin çekilmesi arasında bir ilişki olabileceği düşünülüyor. Üçüncü mesele ise IŞİD kalıntılarının son aylardaki eylem ve faaliyetleriyle haşhaşavi güçlerine hedef almış olmasıdır. IŞİD son aylarda doğrudan haşhaşavi güçlerine doğrudan saldırıyor. Bilindiği üzere haşhaşavi, IŞİD örgütünün yenilenmesinde büyük rol ifa ettiği ve şu aşamada IŞİD kalıntıları ile ciddi şekilde mücadele etmekte ve Irak güvenlik güçleri arasında en kararlı ve tutarlı güç sayılıyor. Haşhaşavi ayrıca Amerikan askerlerinin Irak'taki varlığına ciddi şekilde karşı çıkmakta. Haşhaşavi buna ilaveten İran İslam Cumhuriyeti'nin Irak'taki müttefiklerinden sayılıyor. Böylece Haşhaşavi'ye darbe vurma, IŞİD'in Irak'taki son eylemlerinin önemli amaçlarından sayılıyor. Dördüncü konu ise IŞİD'in Irak'ın altyapı tesislerini yok etmeye dönük eylemleridir. Hatırlanacağı üzere terör örgütü IŞİD 2014 yılından 2017 yılına kadar Irak'ın altyapı tesislerine büyük darbe vurmuştur. Bugün de IŞİD kalıntıları aynı hedefi takip etmeye devam ediyor çünkü bu tesisleri yok etmekle Irak için büyük bir tehdit olduğunu göstermeye çalışıyor. Beşinci ve son konu ise IŞİD'in sürekli olarak siyaset ve güvenlik arenasında düzensiz ve istikrarsızlık yaşandığı sıralarda ortaya çıkıp güç kazanmasıdır. Irak bir yandan geçici hükümetiyle yönetiliyor, diğer yandan da siyasi gruplar arasında iç çekişmeler ve anlaşmazlıklar yüksek seviyededir. Geçici Başbakan Mustafa Kazemi'ye destek için de Irak içinde pek bir mutabakat yok ve siyasi gruplarda daha ziyade düzenlenecek parlamento seçimleri üzerine odaklanmıştır. Demek ki IŞİD'in yeniden yapılanması ve güç kazanması için elverişli bir ortam gelişmiştir. Irak'ta bazı gruplar ve şahsiyetlerin IŞİD'in yeniden canlanması hakkındaki uyarıları da anlaşılır bir durumdur. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı. Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Türkiye ordusunun Suriye kuzeyinde YPG güçleriyle mücadele gerekçesiyle operasyonları devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye ordusunun Suriye kuzeyinde düzenlediği saldırılarda geçtiğimiz günlerde 3 YPG'linin öldürüldüğü bildirildi. Türkiye Milli Savunma Bakanlığı'ndan da yapılan açıklamada Türkiye ordusu Suriye'nin Fırat Kalkanı bölgesi olarak adlandırdığı Azez bölgesinde düzenlediği operasyonda 3 YPG'linin öldürüldüğü kaydedildi. Son yaşanan gelişmeleri gözden geçirmeye çalışacağız değerli dinleyiciler. Suriye ile ilgili acaba Türkiye'nin siyasetlerinde bir değişiklik hissediliyor mu? Özellikle Amerika'da yeni başkan işe başladıktan sonra bölgeyle ilgili izlenecek olan siyasetler Türkiye'yi nasıl etkileyecektir? Bunlara yanıt aramaya çalışacağız. Sohbetimizde siyasi analist Sayın Mehdi Tanrıkulu bizimle birlikte. Mehdi Bey hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için Mehdi Bey. Sizin de bildiğiniz gibi bölgeyi iyi tanıyan bir uzman olarak Suriye ile ilgili haberler ve gelişmeler bitmek bilmiyor. Aslında Türkiye'nin oradaki yaklaşımları terör örgütleriyle mücadele adı altında bazı operasyonlar düzenlemesi. Şimdi pratikte ne kadar gerçekçi bunu ilk önce konuşmak istiyoruz sizinle. Türkiye hükümet adamları Amerika artık bizim müttefikimiz değil, biz müttefiklik ruhu artık hissetmiyoruz şeklindeki açıklamaları nasıl bölgeye yansımıştı? Gerçekten şimdi Türkiye kendi başına mı Suriye'de bulunmaktadır, güçlerini bulunduruyor? Buradan başlayalım sohbetimize.
Evet, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. Belirtmiş olduğunuz gibi Türkiye'nin Orta Doğu'da izlemiş olduğu politikaya ilişkin ciddi tartışmalar zaman zaman gündeme geldi ve bu halen devam ediyor. Bunun alt zeminine baktığımızda tabii Türkiye'nin en yakın müttefiği olan belirleyici düzeyinde müttefiği olan Amerika Birleşik Devletleri ile bu süreçte böyle bir açı içerisine girmiş olması, politikada bir açının, bir aranın araya girmiş olması dikkat çekici ve değerlendirmeye çok değer bir konudur. Zira Türkiye Orta Doğu'da sıradan bir ülke durumunda değildir. Türkiye'nin oluşumu itibariyle bu böyle. Türkiye oluşumunda da zaten kendi başına, kendi öz iradesiyle veya bağımsız bir politika gütme temelinde oluşmuş bir Türkiye gerçekliği yok ortada. Bu noktada bakıp incelediğimiz zaman aslında şu andaki izlemiş olduğu politikanın gerçekliği ortaya çıkar. Bu konuda da zaman zaman kimi uluslararası güçler, uluslararası politikayı belirleyen güçler kimi dönemlerde görünmez oluyorlar. Böyle göz ardı olmuş gibi görünüyorlar. Bazıları çok öne çıkabiliyor. Tartışmalar onlar üzerinde sürerken asıl yönlendirici güçler biraz mesafeli durmuş olabiliyorlar. Bununla benim kastettiğim tabii ki İngiltere'nin konumudur. Yani İngiliz politikası Orta Doğu'da her zaman önemli oranda belirleyici bir güce sahip olmuş bir politikadır. Mekanizma esas olarak Türkiye'yi de şu anda destekleyen ve şu andaki politikasına da yeşil ışık yakan İngiltere bulunmakta. İngiltere ve İsrail bağlantılı sürdürülen bu politika aslında görünmez gibi görünüyorlar. Ama aslında yönlendirici ve destekleyici güçlerin bunlar olduğu açıktır yani. Amerika ile sürdürülen tabii tartışmalar var. Bunun Amerika ile sürdürülen tartışmanın zemininde şunu görmek gerekiyor. Amerika genelde zaten bir sistem tıkanmış dünya ölçüsünde bir yenilenme ihtiyacı doğuyor. Devletleşme, iktidarlaşma bağlamında bir sistem tıkanmış ve bu belli oranda çatır duyuyor. Bunun değişmesi gerektiği kendini hissettiriyor. Bazı ülkeler bunu hemen değiştirebiliyorlar. Bu noktada kendilerini ona göre adapte etmeye çalışırlarken Türkiye gibi daha muhafazakar, dar politika güden güçle kısmen de işte aslında politikanın biliminden uzaklaşmış olan güçler, devletler de bu noktada daha fazla bir büzüşmeyi yaşıyorlar. Oysa ki süreç dedik demokratikleşmeye doğrudur. Bütün insanları kucaklayan, ne kadar geniş kesimi kucaklayan bir politika varsa onu kazanma şansı daha yüksektir. Bu ispatlanan ve bilimsel olan da budur. Ancak Türkiye'de bir büzüşme yaşanıyor. Tabii bunun ismi zaman zaman değişik oldu. Gelinen aşamada da Orta Doğu'daki konumu itibariyle de tartışma konusu oldu. İşte DAEŞ'le mücadele, DAEŞ'le bilmem çeşitli ilişkiler bağlamında tartışmalı olan, halen şaibeli olan noktalar vardır. Bununla beraber Türkiye'nin Orta Doğu'da ve özellikle Suriye'de yürüttüğü politikaya baktığımızda yine bu gerçeklikle karşılaşıyoruz. Yani bilimsel olmaktan ziyade orayı işte Osmanlı toprağı olarak görüp kendini orada sanki oranın sahibi gibi görme yaklaşımı çok tehlikeli ve yanlış bir yaklaşım. Yani ona baksan bir dönem İngiltere bilmem dünyanın her tarafına yayılmıştı ya da Fransa dünyanın birçok ülkesini işgal etmişti, sömürge edilmişti. Yani şimdi kalkıp Fransa diyecek bu ülkeler benim ülkelerim midir? Yani bu kadar yani çocukça mı diyelim yoksa yani basit bir yaklaşım mı diyelim? Yani gerçeklikle hiç uyuşmayan, insan aklıyla alay eden bir yaklaşım tutumu. Türkiye'yi böylesi çıkmazların içerisine gittikçe sokuyor aslında. Şu durum vardır, acaba Türkiye'de danışmanlar mı eksik, danışmanlar mı yok? Ya da danışmanlar özellikle Türkiye'nin batmasını mı istiyor? Türkiye'nin çok ciddi sıkıntılarla yüz yüze gelmesini mi istiyor? Çünkü öylesi sorular da artık kamuoyunda sorulmaya başlanıyor. Çünkü gözler önünde olan bir şey var, bir gerçeklik var. Yani Suriye toprakları madem ki uluslararası güvenceye bağlanmış olan bir devlet sınırları varsa ve buna saygı duyulduğu her zaman belirtiliyorsa peki o zaman bununla çelişen yaklaşımlar niye ortaya çıkıyor? Şimdi çok basitçe gerekçelere sığınılarak aslında Suriye'de böylesi yaklaşımlar sergileniyor. Ve Türkiye'nin orada şu anda izlediği temel şeylerden biri de orada Kürtçeyi ortadan kaldırmak, Kürtçeyi yasaklamak. İlginçtir yani. Orada bir Kürt nüfusu var. Yani senin onlarla ne alakan var? Oradaki Kürtlerdir yani. Gözünü dikmiş orada Kürtçeyi yasaklaması, Kürtçe tabelaları kaldırması çok dikkat çekici. Ve orayı işte Osmanlı toprağı olarak görüp kendi toprağı kendi sahiplenir bir mantıkla. Orada hastane kurma, işte akademiler kurma gibi şeyler, planlamalar yapması, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde bu açıklamaların yapılmış olması çok dikkat çekici. Yani Türkiye'yi sanki ısrarla bir çıkmazın içerisine, bir olumsuzluğun içerisine, deyim yerindeyse Türkiye'yi rezil etmek isteyen güçlerin izlediği politikadır bu yani. Böyle kazandıran veya Türkiye'nin çıkarına olan bir politika yürüten güçlerin izlediği politika değil bunlar.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde siyasi analist Sayın Mehdi Tanrıkulu ile konuştuk. Suriye gelişmeleri etrafında Türkiye'nin Suriye karşı izlediği siyasetleri bağlamında bugünkü analizlerimizi dinlediniz. Sohbetimize tekrar konuyla ilgili bu hafta içinde Sayın Mehdi Tanrıkulu ile devam edeceğiz. Bugünkü röportajımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlarla ilgili bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Risalet gazetesinde Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un Çin ve Rusya yapımı koronavirüs aşılarını talip olduklarını açıklaması, John Hopkins Üniversitesi'nin en yeni raporunda Amerika'da koronavirüs vaka sayısının 27 milyon sınırına dayandığını açıklaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde Siyonist rejimin İran karşıtı girişimlerine yönelik İranlı yetkilinin tepkisini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Mecid Tahti Ravanchi, Siyonist rejim elebaşlarının kışkırtıcı açıklamaları hakkında uyarıda bulunduğu açıklamasında, İsrail'in her türlü tehdidi veya yanlış hareketine kesin karşılık verileceğini belirtti. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanına bir mektup yazan İran'ın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Tahti Ravanchi, son günlerde korsan rejim İsrail, İran İslam Cumhuriyeti'ne yönelik savaş çığırtkanlığını ve kışkırtıcı açıklamalarını şiddetlendirmekle kalmadığını, aynı zamanda İran'a karşı hasmane tehditlerini hayata geçirmek için aktif bir şekilde plan yapmaya başladığı anlaşıldığını belirtti. Tahti Ravanchi sözlerine şöyle devam etti. Bu tür tehditlerin son örneğinde İsrail Genelkurmay Başkanı 26 Ocak 2021'de İran'ın barışçıl nükleer programı hakkında mesnetsiz iddiaları ileri sürmenin yanı sıra şunları kaydetti. İsrail askeri güçleri İran'a karşı mevcut programlarının yanı sıra bir dizi harekat planı da hazırlıyor ve bunları gelecek sene için geliştiriyorlar. Zira bu programların masanın üstünde olması gerekiyor. Tahti Ravanchi, bu tür tehditlerin Birleşmiş Milletler Bildirgesi'nin ikinci maddesinin açık ihlali olduğunu, korsan İsrail'in bölge ülkelerine saldırıda karanlık mazisine bakıldığında uluslararası camianın bu tehditlere uygun cevap vermesinin kaçınılmaz hale geldiğini ifade etti.
İtilat gazetesinde İslam-İran Savunma Bakanı General Emir Hatemi'nin İslam İnkılabı sayesinde İran'da 800 savunma ürünün üretildiğini vurgulaması, dünyada koronavirüs pandemisinin can almaya devam etmesi gibi haberlere yer verilirken, Cavan gazetesinde İslam İnkılabı Zaferiye Dönümü yürüyüşlerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın İslami Tebligat Kurumu Koordinasyon Konseyi Başkan Vekili Nusratullah Lütfi, bu yıl 22 Behmen Zafer yürüyüşleri için hiçbir çağrı yapılmayacağını, bu yürüyüş bu yıl araçlar ve motosikletlerin katılımıyla düzenleneceğini belirtti. 22 Behmen Zafer yürüyüşleri hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Lütfi şunları kaydetti. Bu yıl geçmiş yıllarda olduğu gibi halk yürüyüşlere kalabalık şekilde katılmıyor. Bu yıl Zafer Yıl Dönümü konuşması radyodan yayınlanıyor ve sonuç bildirisi de sanal ortam üzerinden vatandaşların imzasına sunuluyor. Lütfi sözlerine şöyle devam etti. Bu yıl geçmiş yıllardan daha farklı bir şekilde kutlamalara Hatemul Enbiya Karargahı ve Hava Uzay Kuvvetleri kazanımları Azadi Kulesi'nde kuracakları sergi ile başlıyoruz ve bu etkinlik Azadi Meydanı'nda sabah 10.30'da Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İran İslam Cumhuriyeti'nin milli marşının çalınması ile başlayacak.
Hemşeri gazetesinde İran ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilere dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti Ortak Ticaret Odası'nın İranlı eş başkanı Hüseyin Pir Muazzin, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin koronavirüs salgına rağmen devam ettiğini ve asla durmadığını vurguladı. İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ticari kapasitelerin ele alındığı ve çevrim içi yöntemiyle düzenlenen oturumda konuşan Pir Muazzin bu konuya işaretle şunları kaydetti. Koronavirüs salgını döneminde durmadan faaliyet yürüten ve ticari işlerin asla durmadığı tek gümrük kapıları İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki gümrük kapılarıydı. İki ülke arasında Bilye Suvar ve Astara gibi gümrük kapıları devamlı olarak faaliyetlerini sürdürdü ve ikili ticaret dengesi de olumluydu. İran İslam Cumhuriyeti'nin Dağlı Karabağ bölgesinde savaştan hasar gören bölgelerin yeniden inşa sürecine katılma meselesine temas eden Pir Muazzin sözlerine şöyle devam etti. Bu savaş sırasında İran ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki ortak sınırlardan yaklaşık 130 kilometre kadarı kurtarıldı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı'nın raporuna göre bu bölge enkaza dönüşmüş ve buna göre bölgenin yeniden inşa edilmesi için İran'ın teknik ve mühendislik hizmetlerinin kapasitesinden yararlanmak gerekiyor.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Farsça'da Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Farsça'da Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Farsça'da kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda, internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı Zafer Yıl Dönümü.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı Zafer'in Yıl Dönümü isimli seri sohbetimizin 9. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde İran İslam İnkılabı'nın direniş örneği ve modeli olarak nasıl sulta ve tahakküm düzeni karşısında durduğunu ele alacağız.
Günümüzde insanlık topluluğu tarihin her döneminden daha fazla sultacı ve aşırı maddiyatçı akımlar ve düzenin acı, çile, ayrımcılık, savaş, isyankarlığına maruz kalmıştır. Bu bağlamda Amerika'nın bu süreçte bu çileler ve acıların dayatılmasında büyük rol oynadığı söylenebilir. Amerika her daim tüm dünyaya sulta kurmak hedefi peşinden koşmuş ve bu bağlamda bilim ve teknoloji denen avantajdan da sultacılığını ve tekelciliğini perçinlemek için yararlanmıştır.
Tarihte de görüldüğü üzere 2. Dünya Savaşı, yıkık dökük bir Avrupa'nın geriye bırakılması ve Amerika'nın da ilk kez çok geniş çapta kitle imha silahlarını kullanması ile sonuçlandı. Amerika bu dünya savaşında İlk kez nükleer bombalar kullandı ve Japonya'nın Hiroşima ve Nagasaki şehirlerini yerle bir etti. Amerika son dönem sultacılığı çerçevesinde de 11 Eylül 2001 olayının ardından bir başka yeni geleneğe ve bidate imza atarak ön alıcı savaşları başlattı. Amerika Birleşik Devletleri Fars Körfezi bölgesinde 3 aşamada savaşa girişti. Ardından Afganistan ve Irak'ı işgal etti. Amerika bu bağlamda çok sayıda askeri ve askeri teçhizatlarını bölgeye sevk etti ve yüz binlerce insanın katliam edilmesine, bölgenin yıkılmasına ve radikalizm ve terörizmin yayılmasına da yol açtı. Hem de IŞİD gibi cani ve kana susamış bir terörizmin yayılmasına. Bu bağlamda vekalet savaşları da öne çıkmaya başladı.
Amerika'nın İran milletine karşı hasmane siyasetleri de Amerika'nın emperyalist huyunun ve bitmez tükenmez özelliklerinin bir parçasıdır. Bu gerçekler ise Amerika'nın tavırlarının geçmişten bugüne kadar hiç değişmediğini göstermektedir. Aynı şirret dolu tavırlar, sultacılık ve harmanlanmış bir şekilde küresel boyutlarda Amerika tarafından sergilenmektedir.
Amerikalı makamlar defalarca İran milletine darbe indirmek için her girişime başvuracaklarını göstermişlerdir. Tabii ki Beyaz Saray'ın İran milletine karşı düşmanlık yapma bahaneleri ve yöntemleri farklı dönemlerde değişiklikler göstermiştir. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi televizyonda Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ve İmam Cafer Sadık aleyhisselamın veladettiği durumu dolayısıyla yaptıkları konuşmada İran İslam Cumhuriyeti'nin Amerika karşısındaki siyasetinin hesaplanmış ve planlanmış olduğuna vurgu yaparken bu siyasetin kişilerin değişmesiyle değişmeyeceğini belirtip şöyle buyurdular. Birilerinin gelişi veya gelmeyişi ile bir şeyler olabilir ancak bunlar bizi ilgilendirmez. İslam Cumhuriyeti'nin siyasetleri bu olaylardan etkilenmez.
Amerikan devlet adamları son 42 yıl içerisinde tehdit, darbe, yaptırım, etnik grupları kışkırtma, bölücülüğü alevlendirme, anarşistleri ve kaos yanlılarını destekleme, sızma ve diğer yöntemlere başvurarak İran milletine darbe indirmeye çalışmışlardır. Düşmanlıkların ve kumpasların sürmesi ise Amerika'nın İran'a karşı düşmanlığının temelli ve köklü olduğunu ve aslında Amerikan İslam İnkılabı'nın başında casusluk yuvası Tahran Büyükelçiliği'nin basılması rezaletinden daha derin olduğunu göstermektedir.
Lübnan eski Dışişleri Bakanı Adnan Mansur ise İran'ın direnişi ve Trump'ın çıkması başlıklı Lübnan El-Bena gazetesindeki köşe yazısında şu ifadelere yer verdi. Amerika Tahran'a karşı hasmani siyasetlerinden el çekmediği müddetçe bu çıkmazdan çıkılmayacaktır. Lübnan'ın eski Dışişleri Bakanı şöyle bir vurguda bulundu. Trump, İran liderlerine İran milletinin farklı kesimlerinin sağlam azmini belli ki tanıyamamıştır. İran milleti ve liderleri bağımlı ve tahakküm kulu olmak istemiyorlar. Milli şeref ve izzetlerine ne pahasına olursa olsun Amerika'nın en ağır ve sert başına buyruk yaptırımlarına rağmen korumak istiyorlar.
Amerika'nın efhama kapılmış ve yasaları çiğneyen başkanı, bölgeye ordusunu sevk edip İran'a karşı askeri koalisyonlar oluşturup İran'a tehdit göstererek İran İslam Cumhuriyeti'ne diz çöktürebileceğini veya istediği müzakere masasına oturtabileceğini düşünüyordu. İran'ın dış siyaset alanında sağlam ve kesin siyasetler izlemesi ve de İran İslam Cumhuriyeti'nin askeri hazırlığı ve caydırıcılık gücü, Amerika'nın ve bölgesel ortaklarının sultacı siyasetleri ve Şam planları ve komplolarının başarısız olmasında önemli rol oynadı. Bu yüzden Amerika özellikle de son 4 yılda Bercam nükleer anlaşması gibi anlaşmalardan çıkarak İran'a zalimane yaptırımlar uygulamaya başladı ve İran'ı zor durumda bırakmak istedi. Aklı sıra İran'ın bilimsel gelişmesi, füze caydırıcılık gücü ve bölgesel rolünü de müzakere masasına yatırmak istedi.
Amerika, İranofobik çalışmaları ile İran'ın komşu ülkeleriyle bölgesel güvenliği korumak ve ekonomik alanlardaki yakınlaşmalarını engellemek istedi. Gerçekte Amerika'nın bundan güttüğü amaç İran'ın Batı Asya bölgesinde tecrüde sürüklenmesi ve Washington ve ortakları için fırsat sağlamasıydı. Tabii ki bu husumet ve derin düşmanlık son 42 yıl içerisinde aralıksız devam etmiştir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu hususta Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve İmam Cafer-i Sadık aleyhisselamın veladet yıldönümü dolayısıyla 3 erk başkanı, devlet sorumluları ve yetkilileri, ayrıca İslami ülkelerin büyükelçileri ve İslami Vahdet Konferansı konuklarını kabulünde Amerika, Siyonist rejim, gericiler ve onlara bağlı güç odaklarını zamanın firavunları olarak adlandırıp onların İslami ümmette ihtilaf ve savaş yaratma çabalarına değinerek şöyle buyurdular. Kimi Amerikan siyasetçileri isteksiz veya istekli olarak Siyonist rejim için güvenli olan oluşturması için Batı Asya bölgesinde savaş ve çatışmalar çıkarılması peşindeler. Böylece İslam aleminin kana bulanmış vücudunun gelişme imkanının olmamasını istemişlerdir.
Tüm komplolar ve kumpaslara rağmen İran milleti sultan düzeni karşısında dik durmuş ve bu eşsiz direnişiyle zulüm altında kalan milletler arasında Amerika ve işgalci korsan İsrail rejimini paniğe düşüren devrimci bir hareket başlatmıştır. Uluslararası Rahmetli İmam Hümeyni Üniversitesi'nde hocalık yapan doçent doktor Hüseyin Muhammedi ise bu büyük gelişme hususunda şöyle diyor. Bugünün en önemli göstergesi, Hak Hareketi'nin uzun bir süre Batı Hareketi ile mücadele ettikten sonra İslam Cumhuriyeti düzeni kisvesi altında gerçekleştirilebilmesidir. Bu bağlamda direniş söyleminin işlevselliğinin bariz göstergelerinden biri de İran'ın bölgesel varlığını artması ve bölgesel direniş cephesi ve ekseninin de oluşturulmasıdır.
Bu model, direniş söyleminin düşmanların tehditlerinden ve zararlarından korumak için izlenen sırf savunma ve pasif bir strateji olmadığını, taarruza da geçebilecek ilerleyici ve aktif bir söylem olduğunu göstermiş oldu. Bu model yarattığı hareketlilik, etkinliği ve sahip olduğu çekici bileşenlerinden dolayı tüm hürriyet yanlısı milletler ve hareketler için örnek teşkil etmektedir. Bu alanda önemli nokta ise İslami vahdet yönündeki değerleri, temelleri ve İslami kimliğe geri dönmeye dayalı yaklaşıma sahip olmaktır. Bu yaklaşım İslam aleminin sultan ve küresel tahakküm sisteminden kurtulmasının en önemli yollarından biridir.
Muhterem dinleyiciler, İslam İnkılabı Zaferinin Yıl Dönümü isimli dizi sohbetimizin 9. bölümünün de sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam İnkılabı'nın ikinci adımı üretimli atılım. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı Üretimde Atılım isimli dizi sohbetimizin 26. bölümüyle sizlerle beraberiz. Bu bölümde bölgesel piyasaların üretimde atılım için bir fırsat olduğunu ele alacağız. İran ekonomisi petrole bağımlılığını azaltmak istikametinde yola devam etmektedir. Bu süreç
mevcut Hicri Şemsi yılında hem de üretimde atılım yılı adlandırılması çerçevesinde daha hızlı bir şekilde sürdürülmektedir. Bu strateji aslında petrol dışı ürünlerin ticaretinden elde edilen döviz girdisini ve gelirini de önemli miktarda arttırmıştır. İstatistikler ise İran'ın Hicri Şemsi geçen yılda dış ticaret hacminin 41.3 milyar dolar ve ithalatının 47 milyar dolar olduğunu göstermektedir. Ancak bu süreç mevcut Hicri Şemsi yılda da tüm yaptırımlara ve maksimum baskılara rağmen devam etmiştir. Böylece petrol dışı ticaret de iyice artmıştır. İran İslam Cumhuriyeti Kalkınma ve Ticaret Örgütü Başkanı Hamid Zadbum ise mevcut yılda tüm yaptırımlar ve ticari kısıtlamaların ağırlaştırılmasına rağmen 134 milyon ton ihracatın ve 35 milyon ton da ithalatın gerçekleştiğini belirtti. Buna ilaveten ithal edilen ürünlerin %85'i üretim için gerekli ham maddeler, üretim hattı makineleri ve cihazları ve aracı mallar olmuştur. Bu göstergeler ise İran ekonomisinin ham satıcılıktan uzaklaştığını ve üretimde atılım ekseni etrafında petrol dışı ürünlerin ihracatına ve döviz girdisini sağlamaya odaklandığını gösteriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei ise Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşmada Amerika'nın yaptırımlardan güttüğü hedefler hususunda şöyle bir açıklamada bulundu. Amerika, İran'a karşı yaptırımları alanında kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli hedefleri bulunmaktadır. Amerika'nın kısa vadeli hedefi insanları bezdirmek, İran milletini bıktırmak, yormak, perişan etmek ve sonuçta hükümete karşı ayağa kaldırmaktır. Orta vadeli amacı ülkeyi iflas ettirmek ve ekonomik dağılmasını sağlamaktır. Doğal olarak bir ülkenin ekonomisini tamamen dağılırsa hayatın devamı onun için mümkün olmayacaktır. İslam İnkılabı rehberi başka bir hususu da gerçek bir mesele olarak değerlendirip şöyle buyurdular. Yaptırımlar sorunlara sebebiyet verse de her sorunun da yaptırımlardan kaynaklandığını söylemek yanlış. Birazı bizim ülke yönetmedeki zafiyetimizden kaynaklıdır. Birazı da son dönemde koronavirüs ile ilgilidir. Biraz da yaptırımlar ile alakalıdır. İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei öyle bir dönemde mevcut Hicri Şemsi yılı üretim atılım yılı olarak adlandırdı ki Amerika son 2 yılda yaptırımları şiddetlendirerek insanların yaşamını ve geçimini, ayrıca onların işini ve istihdamını hedef almaya çalışmış ve ülkeye ciddi zararlar vermeye çalışmıştı. Bu baskılar İran'a kimi sıkıntıları ve eksiklikleri dayatsa da, diğer yandan ülkenin mutlak bağımlılıktan ve kırılganlığını onarmak için bir motivasyon ve tetikleyici olarak rol yaptı. Böylece ekonomi fırsatları yarandı. Bu da İran'ın bu dayatılan ekonomik savaşa karşı koyması için direniş ekonomisine ve iç kapasitelerine yönelmesine neden oldu. Üretimde atılım da bu çerçevede büyük bir öneme sahiptir. Çünkü üretim ekonominin temeli ve sağlamlaştırıcısıdır. İhracat yerli üretimlerin artması için zemin hazırlamasının yanı sıra yerli fabrikaların verimliliğinin artmasında da önemli rol oynamaktadır. Diğer bir deyişle, üretimdeki atılım, ihracatta büyümenin ön şartıdır. Bu nedenle birçok ülke yerli sanayileri destekleyerek ve istihdamın artmasının önünü açarak ithalata olan bağımlılıklarını azaltmaya çalışıyor. Örneğin son yıllarda Irak ve Suriye sanayileri için teşvik edici ve korumacı politikalar benimsemiş, ülke içinde üretilen ve imal edilen benzer yerli malların ithalatını yasaklamış veya ithal edilen mallara tarife artışları açıklamıştır. Bu bağlamda Suriye, yerli üretiminde desteğiyle bazı ithal ürünlerin gümrük tarifelerinde artışla karşılaşacağı İthalatın Üretimi Dönüştürülmesi adlı programları uygulamaktadır. Petrol dışı ihracatı geliştirme politikasının uygulanması doğrultusunda İran Sanayi ve Madencilik Bakanlığı da yerli imalat sektörünün güçlendirilmesine öncelik verdiğini açıklamış ve pratikte de bu önceliği hayata geçirmeye çalışmıştır. İstatistikler hali hazırda ülkenin şehir ve sanayi bölgelerinde bulunan küçük ve orta ölçekli üretim birimlerindeki mevcut kapasitenin en az %30'unun aktif olmadığını göstermektedir. Bu sektörün yüksek kapasiteleri aslında yarı aktif olarak üretilmektedir. Üretim hattının transferi ve ihracatı, bölge ülkelerin ihtiyaçlarına göre yerli sanayilerin üretiminde bir sıçramanın başlangıcı olmasının yanı sıra sanayi ve teknoloji ihracatını geliştirmenin yollarından biridir. İran Sanayi ve Madencilik Bakanlığı, ticaret altyapısının güçlendirilmesi ve ihracatın kolaylaştırılmasıyla mevcut hicri şemsi yılı için 42 milyar dolarlık ihracat hacmi öngörmüştür. İstatistikler, ülkede hicri şemsi 1399 yılında 42 milyar dolar olan toplam ihracatın %60'ının veya 24 milyar dolardan fazlasının sadece 15 komşu ülkeyle alakalı olduğunu belirtti. Tabii ki İran, Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrasya, Çin'in piyasaları da ihmal etmemiştir. Hindistan'ın yanı sıra Afrika piyasalarına da özel önem vermiş ve ekonomik diplomasisini aktif olarak ihracatı arttırmaya ve genişletmeye ve yeni ihracat hedef piyasaları belirlemeye konsantre etmiştir. Bu etkileşimler Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımlar uygulayarak İran İslam Cumhuriyeti'ni izole etmeye çalıştığı mevcut bağlamda büyük önem taşımaktadır. Amerika kendince birçok ve çözülmesi zor sorunlar yarattığını düşünüyor. İran'ın jeopolitik konumunun benzersiz bir konum olduğunu ve sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmaya ulaşmak için çok uygun olduğunu göz önünde bulundurarak, üretimde atılım stratejisinin ekonomik işbirliğini güçlendirmek, geliştirmek ve ihracatı arttırmak için yeni fırsatlar sağlayacağı söylenebilir. Tabii ki uzun vadeli ekonomik hedeflere ulaşmak mevcut tüm kapasiteleri kullanmaya bağlıdır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın ikinci adımı Üretimde Atılım isimli dizi sohbetimizin 26. bölümünün de sona geldik. Tekrar buluşmak umuduyla, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Orta Asya ve Kafkasya gelişmeleri. Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde sizlerle tekrar birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Bültenimizi geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgelerinde yaşanan önemli gelişmelerin ana başlıklarıyla açıyoruz.
Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan'ın birbirini Karabağ ateşkesini ihlal etmekle suçlamaya devam etmesi ve münakaşa ile ilgili gelişmeler,
Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye ülkelerin mali enformasyon kurumlarının zirvesi
ve Tacikistan'dan bölgede demir yolu inşaatına vurgu,
geçen hafta Orta Asya ve Kafkasya bölgesinin en önemli bazı gelişmeleriydi. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan birbirini Karabağ ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçlamaya devam etti. Bu doğrultuda Bakü yönetimi Erivan yönetimini ateşkes kurallarını ihlal etmekle suçladı. Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı sınır bölgelerinde Ermeni güçleri ateşkesi ihlal etmekle suçlarken karşı taraf bu iddiayı mutlak yalan niteledi. Konu hakkında bir bildiri yayımlayan Azerbaycan Cumhuriyeti ordusu bu ülkenin sınır mevzileri Ermenistan ordusunun açtığı ateşe maruz kaldığını, Ermeni askerler otomatik silahlarla sınır bölgelerine ateş ettiklerini belirtti. Bildiride ayrıca Kasım ayı Rusya'nın ara buluculuğu ile varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Ermenistan ordusu bu anlaşmayı birkaç kez ihlal ettiği, Ermenilerin bu tür ihlalleri sırasında birkaç Azeri asker ve bir sivil sırf bu yüzden hayatını kaybettiği kaydedildi.
Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun bu suçlamalarına tepki gösteren Ermenistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Georg Altunyan, Azeri tarafın suçlamalarını mutlak yalan niteledi. Gerçekte Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğu ile gerçekleşen 3. Ateşkes Anlaşması da önceki 2 Ateşkes Anlaşması gibi uygulamada bazı sıkıntılarla karşılaştığı anlaşılıyor. Rusya'nın ara buluculuğu ile geçen 9 Kasım tarihinde imzalanan Ateşkes Anlaşması da Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında kalıcı bir barışı sağlayamadı ve anlaşmanın maddelerinin uygulanmasını güvence altına almadığı gözleniyor. Nitekim 10 maddelik Ateşkes Anlaşması'nın Azerbaycan Cumhuriyeti lideri İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından imzalanmasına karşın anlaşmanın uygulamada çıkmaza girdiği söylenebilir.
Bu arada görünen o ki Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Rusya liderleri barış müzakerelerinde başarısız olduklarını itiraf etmek yerine kendilerini Moskova'da imzalanan bu belgeyi adım adım uygulamakla yükümlü görüyor. Bilindiği üzere Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Dağlık Karabağ münakaşası yüzünden 44 gün geçtikten sonra Rusya'nın arabuluculuğu ile 9 Kasım 2020'de bu bölgede ateşkes ilan edilmesi üzerinde anlaştı. Ancak o tarihten bu yana iki ülke sürekli birbirini sınır hattında ateşkesi ihlal etmekle suçluyor.
Karabağ Anlaşması imzalandıktan sonra Rusya ateşkesin uygulanmasını gözetlemek üzere Dağlık Karabağ bölgesinde ve iki tarafın temas hattında barış gücünü konuşlandırdı. Ancak buna karşın ateşkes anlaşmasının sürekli ihlal edilmesini iki taraf arasındaki 3. ateşkesinde başarısızlıkla sonuçlandığı şeklinde yorumlamak mümkün. Söz konusu 3. Ateşkes Anlaşması, Azeri ve Ermeni tarafların geçen 27 Eylül'de başlayan ve yaklaşık 1,5 ay süren savaşın ardından 9 Kasım'da imzalanmıştı.
Bu arada Azerbaycan Cumhuriyeti'nde gerginliğin tırmanmasına karşın görünen o ki, Bakü ve Erivan arasındaki son askeri çatışmalarda Azeri taraftan yana sırf ciddi siyasi desteğini ortaya koyan Ankara yönetimi şimdi ise Türkiye'nin milli çıkarlarını güvence altına alacağını düşündüğü Azerbaycan Cumhuriyeti ile ikili anlaşmadaki bazı maddeleri uygulamaya çalışıyor. Bundan başka Azerbaycan Cumhuriyeti'ne daha fazla silah satmak ve bu ülkenin ordusunu takviye etmek de Ankara'nın gündeminde yer alıyor. Gerçekte Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki askeri ilişkiler özellikle geçen sene büyük oranda artmaya başladı ve bu artış tesirini Karabağ bölgesi üzerine yaşanan son savaşta göstermeye başladı. Öyle ki Türkiye'nin İHA'ları gibi bazı askeri teknolojileri Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından Ermenistan'a karşı kullanıldı.
Öte yandan Azerbaycan Cumhuriyeti 44 günlük savaştan zaferle çıkınca Bakü ve Ankara arasında iktisadi alanlarda ve ayrıca askeri yardım alanında işbirliği artmaya başladığı gözleniyor. Nitekim son 3 ayda iki ülke birkaç kez ortak askeri tatbikat düzenledi. Geçen haftada Rusya ve Türkiye'nin Karabağ bölgesinde ateşkesi gözetleme ortak merkezi kuruldu ve Azerbaycan Cumhuriyeti ordusunun destekleriyle çalışmalarına başladı.
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve Ankara'nın Karabağ Barış Anlaşması'nın uygulanma sürecine müdahale edilmesi, Ermenistan'ın 10 maddelik bu anlaşmayı uygulamakta en önemli sorunu Türkiye'nin bu anlaşmanın uygulanmasına müdahale edilmesi olduğu bir sırada gündeme geliyor. Bu durumun yanı sıra Azeri yetkililerin Ankara ile ilişkilerinde hareketleri Bakü yönetiminin perde arkasında Ankara'ya karşı ağır yükümlülükleri kabul ettiği kanaatini gündeme getiriyor. Bu yükümlülüklerin arasında Türkiye'ye Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti, Hazar Denizi ve Orta Asya Cumhuriyetlerine ulaşma kolaylığı tanımanın yanı sıra Ermenistan ile Türkiye arasındaki tarihi sorunların çözümü de yer aldığı anlaşılıyor. Gerçekte Azerbaycan Cumhuriyeti Rusya'nın da yardımlarıyla Ermenistan'ı Azerbaycan Cumhuriyeti'nin iktisadi ve enerji projelerine ortak etmenin yanı sıra Erivan'ın Türkiye'yi suçladığı Ermeni soykırım iddiası meselesini de halletmek istiyor.
Geçen hafta Orta Asya bölgesinde en önemli gelişmelerden biri, Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye ülkelerin Mali Enformasyon Kurumu Başkanları Konseyi'nin oturumuydu. Bağımsız Devletler Topluluğu'na üye ülkelerin Mali Enformasyon Kurumu Başkanları Konseyi'nin oturumu, para aklama ve teröre mali destek tehlikelerini ele almak üzere çevrimiçi yöntemiyle düzenlendi. Oturumda topluluğun çerçevesinde güvenlik meselesi, uluslararası mali izleme eğitim merkezi, para aklama ve teröre mali destekle mücadele için Avrasya grubu gibi maddeler ele alındı.
Bağımsız Devletler Topluluğuna üye ülkelerin Mali Enformasyon Kurumu Başkanları Konseyi'nin oturumu bölgede büyük önem arz eden iki önemli konuyu masaya yatırdığı için önemli sayılıyor. Gerçekte Orta Asya bölgesinde para aklama ve teröre mali destek verme tehlikeleri sürekli artıyor. Bir süredir Irak ve Suriye'de bozguna uğrayan tekfirci IŞİD terör örgütünün umudunu kesin Amerika şimdi bu örgütün teröristlerini Orta Asya bölgesine getirerek Rusya ve bölgedeki bağımsız ülkelere karşı Şom hedeflerinin bir bölümüne ulaşmak istiyor. Amerika terör devleti bu teröristleri Rusya, Çin ve İran sınırlarına konuşlandırarak örgütün Irak ve Suriye'ye uğradığı hezimeti telafi edebileceğini zannediyor. Kuşkusuz bu hedefin gerçekleşmesi Amerika ve sultacı batılı devletlerin gayrimeşru çıkarlarının bir bölümünün gerçekleşmesi anlamına geliyor.
Geçen hafta Tacikistan Ulaştırma Bakanı Azim İbrahim, Türkmenistan, Afganistan ve Tacikistan arasında ortak demiryolu inşa edilmesi ile ilgili müzakerelerin devam etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Başkent Duşanbe'de bir oturumda konuşan Bakan İbrahim, Orta Asya bölgesinde bölgesel demir yolu inşaatında yaşanan duraksamanın sebebi Tacikistan ve Afganistan'ın mali kaynak sıkıntısı olduğunu belirterek şöyle dedi. Tacikistan Asya Kalkınma Bankası ve Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası ile bu iki mali kurumdan sermaye cezbetme konusunu görüşüyor. Bakan İbrahim bu proje için gerekli ödeneği 128 milyon dolar olarak açıkladı.
Kuşkusuz bölgesel karayolları ve demir yollarının inşa edilmesi bölge ülkeler için büyük önem arz eden bir meseledir. Yine demir yolu gelişmekte olan ülkelere en ucuz ulaştırma imkanları sunar. Söz konusu bölgesel demir yolu projesi Afganistan, Tacikistan ve Türkmenistan Cumhurbaşkanlarının Mart 2013'te gerçekleştirdikleri oturumda imzalandı. Ancak bu proje mali sıkıntılar ve özellikle Afganistan'da güvensizlik şartları yüzünden şimdiye kadar hayata geçirilemedi. Bu arada Türkmenistan ve projenin Afganistan sınırına kadar uzanan 35 kilometresini tamamladığı belirtildi.
Değerli dinleyiciler, Orta Asya ve Kafkasya gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler ise Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.